27. Ayrım. Arles, Eylül başı, 1888. Sevgili Theo, dün bütün gün Belçikalı'yla birlikteydim. Çevirenin notu, Bok. Kız kardeşi de Wengtislerdenmiş. Çevirenin notu, Brüksel'de sergiler düzenleyen bir grup ressam. Hava açık değildi ama yürüyüş için iyi bir gündü. Uzun bir yürüyüş yaptık. Kentin dışında ve boğa güreşlerinde bazı çok güzel şeyler gördük. Ben güneyde bir yer tutarsam, onun da kömür madenlerinin orada bir yere yerleşmesi tasarısı üstünde daha ciddiyetle konuştuk. Böylece Gauguin, ben ve o, eğer bir resmin önemi yolculuğu göze aldıracak kadar büyükse yer değiştirebileceğiz. Kimi kez kuzeyde ama tanıdığımız, içinde dostumuz bulunan bir yerde, kimi kez de güneyde bulunabileceğiz. Görünüşü Dante'yi andıran bu genç adamı yakında sen de göreceksin. Çünkü Paris'e gidiyor. Senin yanında kalabilirse, yani o da boşsa, çok büyük bir iyilik etmiş olursun ona. Çok üstün bir kişiliği ve görünüşü var. İleride ressam olarak da kendini göstereceğini sanıyorum. Delacroix'ı seviyor. Dün Delacroix üstünde uzun uzun konuştuk. İsa'nın salı için, çevirenin notu, Genesaret Gölü'nde İsa adlı etüt. Yapılan o çarpıcı etüdü bile biliyor. Onun sayesinde uzun süredir hayalini kurduğum şair tablosunun ilk eskizini yaptım nihayet. Bana poz verdi. Derin deniz mavisi, yıldızlı bir geri plan üstünde ince oyulmuş başı ve keskin bakışı çok güzel duruyor portremde. Giysi olarak kısa, sarı bir çiçek, ekruh keten bir yaka ve puanlı bir kravatı var. Bir günde iki kez uzunca bir süre oturdu karşımda. Dün kız kardeşimizden bir mektup aldım. Epeyce gezmiş görmüş. Bir ressamla evlenebilse ne iyi olur. Neyse, sanat yeteneğinden çok kişiliğini geliştirmesi konusunda ısrar etmeyi sürdürmeliyiz. Dode'nin L'Immortelini, yani ölümsüz, bitirdim. Heykeltıraş Vedri'nin şu deyişi hoşuma gitti. Üne ulaşmak, keyifle puro içerken puronun yanan ucunu ağzına sokmak gibi bir şeydir. Gene de L'Immortel'i Tartarin kadar sevmedim kesinlikle. Bana öyle geliyor ki L'Immortel renk açısından Tartarin kadar ince ve güzel değil. Çünkü yığınla gerçekçi ve ilginç gözlemlerle dolu olan bu kitap bana Jean Berend'in sıkıcı, soğuk ve kuru resimlerini anımsatıyor. Tartarin gerçekten çok büyüktür. Bir başyapıtın büyüklüğü vardır onda, tıpkı Candide gibi. Burada yaptığım etütleri mümkün olduğu kadar havadar bir yerde tutmanı özellikle rica ediyorum çünkü tümüyle kurumuş değiller. Kapalı ya da karanlık bir yerde kalacak olurlarsa renkler bozulur. Ayrıca genç kız adlı portreyi, hasat zamanını, geri planında harabeler ve Alp sıra dağlarının olduğu büyük peyzaj, küçük deniz manzarasını, ağlayan ağaç ve çamların bulunduğu bahçe adlı resmi de yeniden gönderebilirsen çok iyi olur. Bu sıraladığım resimleri özellikle çok seviyorum. Küçük deniz manzarasının desenine dikkat edersen, en inceden inceye düşünülmüş olanın o olduğunu göreceksin. Son yaptığım köylü başı ile şair etüdüm için meşe ağacından iki çerçeve yaptırıyorum. Ah oğlum ah! Bazen ne istediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Yaşamımda olsun, resim çalışmalarında olsun, tanrısız çok rahat idare edebilirim. Ama ne kadar hasta olursam olayım, benden daha büyük bir şey olmadan dayanamam ki asıl yaşamım o benim, yani yaratma gücüm. Resimlerimle rahatlatıcı, yatıştırıcı bir şeyler söylemek istiyorum. Müzik kadar yatıştırıcı bir şey. Resimlerimdeki kadınlara, erkeklere bir vakitler halenin simgelediği o sonsuzluk duygusundan katmak istiyorum. Bunu renklerimin parlak titrekliğiyle vermeye çalışıyorum. Ah portre, portre. Modelin düşüncesini, ruhunu yansıtan portre. Gerekli olan bu. İleride gerçekleşecek olan da bu bence. Dün Belçikalı'yla buranın üstünlükleri ve eksiklikleri üstünde uzun uzun konuştuk. Her iki konuda da görüş birliği içindeyiz. Arada bir kuzeye, kimi kez de güneye taşınma olasılığı gerçekleşirse bunun çok iyi olacağı konusunda da aynı görüşteyiz. Daha az parayla idare edebilmek için yeniden McKnight'la birlikte oturacak. Bence bunun kötü bir yanı var. O da şu, tembel biriyle aynı çatı altında yaşayan insan da tembelleşiyor. Onunla tanışma hoşuna gidecek senin, eminim. birçok genç daha Japon esnafları ve Domya taş baskıları satın almak konusunda öğütlerini soracak sanıyorum. Domya'nın taş baskılarından biraz daha almak iyi olur. Yakında hiç bulunmayacak sanırım. Belçikalı'nın dediğine göre McKnight orada yatma ve yeme içme için 80 frank ödüyormuş. Birlikte yaşamak hiç de büyük bir fark gerektirmiyor dolayısıyla. Çünkü ben sadece yatmak için 45 frank veriyorum. Yani dönüp dolaşıp aynı hesaba geliyoruz. Gauguin'le birlikte olursam yalnızken harcadığımdan daha fazla harcayacak değilim. Durumum da daha kötü olmayacak. Ama Bock'le McKnight'ın konut durumunun çok kötü olduğunu unutmamak gerek. Belki uyumak için değil ama evde çalışabilmek açısından. Anlayacağın hep iki düşünce akımı içinde gidip geliyorum. Birincisi maddi güçlüklerle ilgili. Yaşayabilmek için durmadan dönüp dolanıp durmak. İkincisi ise resimlerdeki renk sorunu. Bu ikinci konuda bir buluş yapabilmek umudundayım hep. İki aşığın aşkını birbirini tamamlayan iki rengin birleşmesiyle birbirlerine karışmalarını, birbirlerine karşıtlıklarını, akraba tonlarının o esrarlı titreşimleriyle ifade edebilmek. Şimdilik hoşça kal. Bizim Belçikalı'nın sizin oralardan ne zaman geçeceğini sonra yazarım. Yarın gene göreceğim onu. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Belçikalı diyor ki ailesinin evinde de bir Degru varmış. Brüksel Müzesi'nde bulunan Benedicite'nin etütlerinden biri. Yaptığım portre, Belçikalı'nınki yani, sende duran Reid portresine benziyor biraz. Arles, 8 Eylül 1888. Sevgili Theo, çok güzel mektubun ve içindeki 300 frank için binlerce teşekkür. Birkaç haftalık sıkıntıdan sonra çok sevinçli bir hafta geçirdim. Sıkıntılar nasıl teker teker gelmiyorsa sevinçler de öyle. Hep ev sahiplerime ödeme yapma güçlüğü altında eziliyorum ya, bu sefer de işi eğlenceli yanından ele alayım dedim ve söz konusu ev sahibine, ki aslında hiç de fena bir adam değil, kendisine boşu boşuna ödediğim onca paranın acısını çıkarmak için o çürük barakasının resmini yapacağımı söyledim. Sonra da tam 3 gece üst üste sabaha dek oturup resim yaptım ve gündüzleri uyudum. Bu olay ev sahibini de, daha önce resmini yapmış olduğum postacıyı da, gece müşterilerini de, beni de çok çok sevindirdi. Gecenin gündüzden daha canlı, daha zengin renklerle dolu olduğunu sık sık düşünmüşümdür zaten. Yaptığım resim sayesinde ev sahibine ödediğim paraları geri almaya gelince bunun üstünde durmuyorum bile. Çünkü tablo şimdiye dek yaptıklarımın en çirkinlerinden biri. Çevirenin notu. Gece Kahvesi adlı tablo. Konu olarak değişik olmakla birlikte patates yiyenlerle eşdeğer bir resim. İnsanoğlunun korkunç tutkularını kırmızı ve yeşil boyalarla anlatmaya çalıştım. O da kan kırmızısı ve koyu sarı. En ortada yeşil bir bilardo masası var. 4 tane limon sarısı lamba. Turuncumsu, yeşilimsi ışık saçıyor. Her yanda en yabanıl kırmızı ve yeşillerin çarpışması, çelişmesi görülüyor. Uyuklayan serserilerin figürlerinde boş ve kasvetli odada, morda ve mavide. Bilardo masasının kan kırmızısı ve sarı yeşili, örneğin kontuarın yumuşak 15. lüyü yeşiliyle karşıtlık yaratıyor. Kontuarın üstünde bir de pembe çiçek demeti var. Bir köşede nöbet tutar gibi duran ev sahibinin ak giysileri ise limon sarısına ya da açık ışıklı bir yeşile dönüşüyor. Yarın sana göndermek üzere aynısını sulu boya ile yapıyorum. Böylece tablonun neye benzediği hakkında bir fikrin olur. Bu hafta Gauguin'le Bernard'a bir mektup yazdım ama resimlerden başka hiçbir şeyden söz etmedim. Bir kavgaya yol açmamak için. Üstelik kavga konusu olacak bir şey de yok. Gauguin ister gelsin ister gelmesin bir miktar ev eşyası alabilseydim eğer, bundan böyle bir pied-à-terre'im. Çevirenin notu, kalacak yer, kendime ait bir evim olabilirdi. Bunun iyi ya da kötü bir mahallede olması önemli değil. Önemli olan insanın kafasını bir gün sokak ortasında kalıverme kasvetinden kurtarması. Bugün gazetede Monsieur Bing Levy'nin intihar ettiğini okudum. Bing'in yöneticisi Levy olamaz bu, değil mi? Herhalde başkasıdır. Çevirenin notu. Bing, Paris'te özellikle doğu sanatlarını sergileyen ve Vincent'ın sık sık gittiği bir galerinin yöneticisiydi. Pissarro'nun benim genç kızı beğenmesine çok sevindim. Tohum saçan köylü hakkında da bir şey dedi mi? İleride bu deneyimlerimi daha öteye götürdüğümde tohum saçan köylü gene de bu stilde yaptığım ilk deneme olarak kalacak. Gece kahvesi o resmin bir devamı. Köylü portresiyle şair de öyle. Tabii bu sonuncusunu bitirmeyi başarabilirsem eğer. Çevirenin notu. Vincent o güne kadar yalnızca etüdü tamamlamıştı. Tabloyu değil. İleride tabloyu yapmış sonradan yok etmiştir. Bunlardaki renkler, göz aldatmaca ustası gerçekçiler açısından yöresel olarak doğru değil. Ateşli bir tabiatın şu ya da bu duygusunu yansıtmak için kullanılmış renkler. Delacroix'ın bizim Şanzelize'de gördüğümüz o harika ve çarpıcı eskizini İsa'nın Salı sergide Paul Mans ilk gördüğünde başını çevirmiş. Daha sonra yazdığı eleştiride ise birazcık mavi ve yeşille bu kadar korkunç bir şey yapılacağını bilmezdim diye yazmıştı. Hokusai ise senin benzer bir çığlık atmana sebep oluyor ama bunu çizgisiyle, deseniyle yapıyor. Mektubunda da dediğin gibi dalgalar birer pençe ve gemi bunların içinde yakalanmış. Hissediyorsun bunu. İşte renkleri, deseni olduğu gibi aktarırsan resim böylesi duygular uyandırmaz. Her neyse pek yakında, yarın ya da öbür gün sana bu konuda yeniden yazacağım. Hem mektubunu cevaplayacağım hem de gece kahvesinin eskizini göndereceğim. Tassé'nin kolisi geldi. Millet, çevirenin notu, Arles'te bulunan Zuave askeri alayında teğmen. Bugünlerde sana uğrayıp saygılarını sunacakmış. Buraya döneceğini de yazıyor mektubunda. Gönderdiğim para için yeniden teşekkürler. Önceden gidip bir yer aramaya kalksam, en azından taşınma masrafı kadar büyük yeni bir masraf olmayacak mı? Sonra hemen yer bulabileceğim ne malum. Eşya alabileceğim için çok memnunum. İleride mutlaka işime yarayacak. Yeniden teşekkürler. Ellerini sıkarım. Yarın yazmak üzere. Senin, Vincent. Arles, Eylül sonu 1888. Sevgili Theo, son günlerin güzel havası tamamen bozuldu. Yerini yağmur ve çamura bıraktı. Ama eminim kış gelmeden önce güzel havalar göreceğiz daha. Önemli olan bunları kullanabilmek. Çünkü güzel günler kısaldı. Özellikle resim yapma açısından. Bu kış bolca desen çizmek niyetindeyim. Bellekten figür çizmeyi başarabilirsem her an yapacak bir işim olur. Öte yandan akıllarına geldiği gibi çizen tüm ressamların, örnekse Hokusai, Daumier, en parlak figürlerine bile baktığımda aynı ustaların ya da başka portre ressamlarının modele bakarak yaptıkları resimlerdeki figürleriyle aynı ayarda olamadıklarını görüyorum kendi hesabıma. Sonuç olarak sık sık modelsiz, özellikle zeki modelsiz kalmaya yargılıysak bile bu yüzden umutsuzluğa kapılmamamız, savaşımdan bıkkınlık getirmememiz gerek. Bütün Japon estamplarını, Daumier'leri, Delacroix'ları, Gericot'ları atölyenin şurasına burasına yerleştirdim. Bu arada Delacroix'ın piyatasını yeniden bulabilirsen ya da Gericot'dan bir şeyler, alabildiğin kadar çok satın almanı öğütlerim. Atölyede bir de Millet'in tarlada çalışanları ve Lera'nın tohum saçan adam adlı Öfort'u. Duran Ruel'de 1.25 franga satılıyor. Olsaydı çok sevinirdim. Son olarak da Jacques Marc'ın Misyoner'den esinlenerek yaptığı Okuyan Adam adlı küçük öfortunu istiyorum. Öteden beri çok sevdiğim bir Misyoner'dir o. Misyoner'in işlerini pek seviyorum. Revue de Dumont'da Tolstoy hakkında bir makale okuyorum. Dediklerine göre Tolstoy kendi ırkının diniyle çok ilgiliymiş. Aynı İngiliz George Eliot gibi. Tolstoy'un din üstüne bir kitabı olmalı. Yanılmıyorsam adı Benim Dinim. Herhalde çok iyi bir kitaptır. Bu okuduğum makaleden çıkarabildiğim kadarıyla o kitapta İsa'nın dininde sonsuzluğa dek doğru kalacak olanla tüm dinlerin ortak yanlarını bulmaya çalışıyor. Anlaşılan gövdenin yeniden dirilişini, hatta ruhun sonsuz yaşamını kabul etmiyor da nihilistler gibi ölümden sonra hiçbir şey olmadığını ama bir insanın ölümüyle, tamamen ölmesiyle insanlığın, yaşayan insanlığın sürekliliğinin sağlandığını söylüyor. Her neyse, kitabın kendisini okumadığıma göre bu sorunu nasıl aldığını tamı tamına bilemeyeceğim ama sanırım onun dini acılarımızı çoğaltacak zalim bir din olamaz. Tersine yaşamak ve birçok şey yapabilmek için sükunet, enerji ve cesaret ilham eden bir din olmalı. Bing'in çıkardığı ot yaprağı ve karanfiller ve de Housasaki reprodüksiyonları çok güzel bence. Sen ne dersen de düz renkle boyanmış en basit baskıları bile beğeniyorum. Rubens ve Veronese benim için ne kadar güzelse onlar da öyle. Bunların gerçek ilkel sanat olmadığını pek iyi biliyorum. Ancak ilkeller, çevirenin notu. Rafael'den önceki İtalyan ekolleri ve 15. yüzyıl Flaman resmi için o sıralarda bu terim kullanılırdı. Çok güzel diye, Louvre'a gittiğimde ilkellerden öteye geçemiyorum gibisinden son moda bir sözü benim ağzımdan duyacağını sanma. İnsan Japon estamplarını ciddi olarak toplayan bir koleksiyoncuya, Levi'nin kendisine diyelim, aziz dostum, şu 5 kuruşluk estamplara hayran olmaktan kendimi alamıyorum diyecek olsa herhalde adam şoke olacak. Karşısındakinin cahilliğine, zevksizliğine acıyacaktır. Aynı şekilde bir vakitler Rubens'i, Jordaens'i, Veronese'yi beğenmek de zevksizlik sayılıyordu. Evde pek yalnızlık çekeceğimi sanmıyorum. Kötü kış günlerinde ya da uzayıp giden akşamlarda beni tümüyle meşgul edecek uğraşlar bulabileceğim kendime. Dokumacılar, sepetçiler çoğu kez bütün bir mevsimi tek başlarına ya da hemen hemen kimsesiz geçirebiliyorlar, sırf ellerindeki işle uğraşarak. Ama işte bu gibi insanların tek bir yerde kalabilmelerini sağlayan şey o evcillik duygusu, çevrenin aşina görünümünün verdiği güven. Elbette yanımda bir iki dostum olsun isterim ama olmaz ise bu yüzden mutsuzluğa düşecek değilim. Sonra bir gün birileri gelecek, hiç kuşkum yok bundan. Sen de evinde birilerinin kalmasına razı olsaydın, konut sorununun pek çok ressamın karşısına çok ciddi bir problem olarak çıktığını görürdün. Kendi payıma, çalışmalarımla para kazanmanın benim için kesin bir görev olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerektiğini çok açık seçik görüyorum. Ah, keşke her sanatçının yaşayacak ve çalışacak bir miktar parası olabilseydi. Ne yazık ki durum öyle değil. Üretmek, üretmek, üretmek güdüsü her yanımı saran bir ateş gibi. Kim bilir, belki de işlerimizi genişletip başkalarına da yardım edebileceğimiz günler gelecek. Ama çok uzakta o günler. Önce yapılacak öyle çok iş var ki. Savaş sırasında yaşıyor olsaydık bir ihtimal savaşa katılıp dövüşmek zorunda kalırdık. Hoşumuza gitmezdi elbet. Neden barış zamanında yaşamıyoruz diye üzülürdük. Ama ortada bir zorunluluk olduğu için savaşırdık. Aynı biçimde dünyanın yaşamak için paranın gerekli olmayacağı bir düzene girmesini dilemeye elbette hakkımız var. Ancak zamanımızda her şey parayla yapıldığına göre insan para harcadığı sürece para kazanmayı da düşünmek zorunda. Bana gelince desenden çok yağlı boyayla para kazanma fırsatım var. Genelde hoş, ilgi çekici eskizler yapabilen kişilerin sayısı iyi yağlı boya yapan, renk aracılığıyla doğayı yakalayabilenlerden çok daha fazla. Yağlı boya her zaman daha ender bir şey olacaktır ve resimlerin takdir görmesi ister çok uzun süre alsın ister almasın günün birinde bir koleksiyoncu bulacakları kesindir. Boya tabakasının impasto oldukça kalın olduğu tabloların burada daha uzun süre kalıp kurumaları gerekli bence. Duyduğuma göre İspanya'daki Rubens tablolarının renkleri kuzeyde kalanlardan çok daha zengin ve parlakmış. Açık havada iklim koşullarının etkisinde bulunan harabeler burada beyaz kalıyorlar. Oysa kuzeyde grileşiyor, kararıyor, kirleniyorlar. Monticelli'ler Paris'te kurumuş olsaydı emin ol çok daha matlaşırlardı. Buradaki kadınların güzelliğini daha iyi görmeye başladım artık ve sık sık Monticelli'yi yeniden düşünüyorum. Buradaki kadınların güzelliğinde rengin çok büyük bir rolü var. Vücut biçimleri güzel değil demiyorum ama asıl kendilerine özgü büyülerinin nedeni başka. Rengarenk ve sırtlarında çok iyi taşıdıkları giysilerin görkemli çizgileri, vücudun biçiminden çok tenin tonu onları bunca çekici yapan. Ancak onları görmeye başladığım gibi resimlerime aktarmak pek kolay olmayacak. Öte yandan burada kalmamın ilerlemem için şart olduğuna eminim. Gerçekten güneyi yansıtan, güneye ait bir tablo yapmak için belirli bir hüner sahibi olmak yeterli değil. Olgunlaşmak, daha derin bir anlayışa varmak için çevreye uzun uzun bakmak gerekli. Monticelli ile Delacroix'ın bunca gerçek olduklarını göreceğim aklımın köşesinden bile geçmezdi. Burada aylarca ve aylarca yaşadıktan sonra ancak yeni yeni anlamaya başlıyorum ki resimlerin hiçbirini kendi imgelemlerinden uydurmamışlar. Sanıyorum sen de gelecek yıl şimdiye dek yaptığım konuları, meyve bahçelerini, hasat zamanını falan yeniden göreceksin ama bu kez değişik renklerle ve hepsinden önemlisi bambaşka bir çalışma tekniğiyle yapılmış olarak.